Ayrım 13. Fırtına Çocukları Temos Kornaros. Sayfa 146. 11. Cezaevi doktoruyla yönetmelikler ne derse desin. Burada her şey insanı kendi kendini aşmaya ya da ölüme götürür. Bu ikisinden biri. Ortası yoktur bu işin. Ya kara ya da ak. Ortalama, orta yol, geçmiş ve bulanık günlerden kalma bir lüks. Bir er meydanıdır cezaevi. Burada yeni digenisler, yeni ayayorgiler gece gündüz ölümle cirit oynamakta, savaşmakta. En son yapacakları savaşa da arınmış, yıkanmış, taranmış, güleç yüzlü, türkü çağırarak gidilmekte. Ama bu sonuncu görüntüyü kimsenin umursadığı yok artık. Bir iki saniye bir şey sürüyor, bazen umutsuzlukta, bunalımda bir kahramanlık örneği sayılabiliyor. Sıradan, ezici bir yaşamın o milyarlarca anından bakıyorsun yiğit bir kişi doğuvermiş. Kendin için hiçbir şey beklemeden bir tanrı gibi umut dağıtacaksın. Uyumak için can atacaksın ama gene de başkası için kuş tüyünden huzur beşikleri döşeyeceksin. Ekmeğin kırıntılarını bile hesaplayacaksın. Ama her an nimetleri cömertlikle dağıtabileceksin. Sonra da bir demircinin, bir rençberin, bir kundura boyacısının nasırlı ellerini bir okşama aracı, tatlı huzur kaynağı haline sokmayı başaracaksın. Bir ana eli yapacaksın bu elleri. Günlük nafakanı sağlamak için bir ömür boyu yaş üzüm çiğneyip şarap yapan, harmanlarda sap döven ayakların burada yeni alışkanlıklar edinmeli, yeni tempolara uyabilmelidir. Yanındakinin uykusunu ya da düşüncesini bozmamak için bu ayaklara kanat takıp bir rüzgar, bir gölge gibi geçip gidebilmelisin oradan. Varsın kara cahilin biri olasın, okul eşiğinden içeri adım atmamış bulunasın. Burada cezaevinde yaşamın emrinde bir bilge olacaksın. Gerçeğin meşalesi elinde, arzular ülkesinde ve geçitlerinde sabahlara dek nöbet tutan bir bilge. Sinirlerini tutam tutam parmaklarının arasına alıp bir orkestra şefi gibi sayısız kemanı yöneteceksin. Evet, işte böylesine onurlu, böylesine bilge olacaksın. Rastgele öfke parlamalarına, duygusal yıldırımlara tenezzül etmeyeceksin. Her şeyin yönetimi sende olacak. Her şey düzenli bir tempo içinde, ışıklı iradelerin hizmetinde olacak. İçinde karanlık hiçbir şey bulunmayacak. Ne sevinç, ne korku, ne de kin. Hepsinin hangi derinliklerde filizlendiğini, ne zaman ve hangi el tarafından tohumlarının atıldığını bileceksin. İşte bu güç, bu bilgidir ki fırtınalarla çalkalanan usu sakin limana götürecektir. O zaman kendi sesini doğru yolda kullanacaksın. Yaşamın bu kutsal unsurunu iğreti ve iğrenç bir biçimde balgam gibi tükürmeyeceksin. Sesin bir müzik, bir armoni olacak ve onun hedefi evrenin görünmez ve görünür hacimleri içinde en harikulade ne varsa o olacaktır. İnsan ruhu. İşte bu tapınağa gerektiği gibi yaklaş, kapısında dur. Eşiğine varınca sevinç kahkahalarıyla sözlerini harcamakta acele etme. Gözlerini dört aç. Önce başkalarının acısını, başkalarının ahını gör, duy. O zaman insan ruhunun kapısı kendiliğinden açılacaktır. Açıldığında da zafer çığlıkları atmakta acele etme. Bırak karşındaki yürek başlasın önce. Kendi sözlerini başkalarının ağzından duyunca da buna şaşma. Doğanın değişmesi için kurulan o büyük yapıda bir işçi, bir ustabaşı olarak sen de çoktan vardın zaten. Yarın hepiniz öleceksiniz. Ne gerek var be tüm bu çabalarınıza? Bari öbür dünyaya inansaydınız, eksik yanlarından, kusur ve günahlarından arınmak, cennette kendilerine bir mekan sağlamak için böyle yapıyorlar derdim be. Cezaevi müdürü, iktidarın dizginlerini ellerinde tutanlar, mahkemeler, adalet, işte böyle şaşar şaşar dururlardı bu işlere. Müdür sık sık teftişe gelirdi koğuşlara. Gördüğü temizliğe, düzene, tutukluların kibarlığına, ölüm adaylarının söyledikleri şarkılara, termopillerin aynası karşısında kendilerine çeki düzen vermelerine şaşardı. Koğuşlara, hücrelere gelmek, sigara ikram etmek, yataklarının kenarına ilişip oturmak, iyi insan rolü içinde sohbet etmek pek hoşuna giden şeylerdendi müdürün. Kabul derdi, yerden göğe haklısınız, dünyanın en dobra, en haksızlığa uğramış insanlarısınız. Dahası var, şeytanın bile aklını iyiye, doğruya, güzele çelebilecek bir güce de sahipsiniz. Buraya kadarını anlıyorum da, buradan ötesini aklım almıyor çocuklar. Şimdi şu an dünyadan uzaktasınız. Kimse sizi ne görüyor ne de bu yaptıklarınızdan haberi var. Üstelik göremeyecek, haberi de olmayacak hiçbir zaman. Bu böyle olunca da bunca çabaya, bunca zahmete, bunca didinmeye ne gerek var? Oturup ömrünüzün geri kalan kısmını rahat rahat geçirseniz daha iyi olmaz mı? Kim görüyor, kim öğrenebiliyor bu yaptıklarınızı? Kime çalışıyorsunuz? Hızınızı alamıyorsanız o başka, alışkanlık diyeceksiniz. Ha ne dersin Stavro amca? Doğrudur düşünceleriniz derim. Daha doğrusu doğru olabilmeleri için ufak bir şeycik eksik. Ne gibi? Kendinizi de insanlardan sayarsanız bulursunuz bunu. Siz görmüyor musunuz yaptıklarınızı sanki? Gardiyanlar, öbür hizmetliler. Müdür gülümsüyor. Zaman kazanmak için sigarasından bir nefes çekiyor, ekliyor. Ama görüyorsun ben sizinle konuşurken sizin aklınızla düşünmeye çalışıyorum. Bana bir cellat gözüyle baktığınızı biliyorum. Somut bir kötülük gibi görüyorsunuz beni. Elinizden gelse bir kaşık suda boğarsınız. Hayır, her zaman değil. Tam bir cellat, somut bir kötülük hiçbir zaman olamayacaksınız. Siz de bir zamanlar çocuktunuz, bir ananız vardı. Öbür insanlarla haşır neşir oluyordunuz. Bütün bunlar insanlık kurallarının etkisinden büsbütün kurtulmanıza engel. Yeter de artar bile. Doğrudur. Bizler çirkinliklerden, kötü niteliklerden nefret ederiz. Kin duyarız bunlara karşı. Siz örneğin araç oluyorsunuz bu duygularımıza. Sizin kişiliğinizde bunlara kin besliyoruz. Öyle işin aslını incelemeden, gelişi güzel değil insana karşı olan duygularımız. Bizim düşman olduğumuz kötü niteliklerdir. Bir de ücret karşılığında inanmadan oynadığınız rol. Demek istediğim bir an gelecek, tek bir an. İçinizdeki insan ağır basacak. Yaşantınızdaki gerçeklerden bir şeyler koyacak ortaya. Ya olmazsa bu dediklerin? Elinizde değil ki, zayıf bir insansınız. Yapmacık roller hiçbir zaman bu söylediğim çıkışları engelleyemez. Zayıf olduğumu nereden çıkardın? Çıkarmıyorum, görüyorum. Daha bir çocukken yola çıktınız, düşler içinde, mucizeler yaratmak amacıyla. Bir terslik, bir zorunluluk engel oldu buna. Bunun içinde ilk yaptığınız iş, çocuk yüreğinizin o temiz yükünü boşaltmak oldu. Kendi öz kalbinizi bir günahmış gibi gizlediniz. Doğru olanı değil, başkalarının sana yap dediği şeyi yapmayı kabullendiniz. Bir başkasının yaşamını yaşıyorsunuz siz, kendi öz yaşamınızı değil. Ama ara sıra içinizden bir iyilik yapmak geliyor. Doğru söz etmek, gerçek yaşamınızı bir an için olsun yaşamak. Yoksa çat diye çatlar, boğulurdunuz başkalarının bodrumlarında. Sizin kendi iradeniz, kendisine tutsak yapan yabancı iradenin düşmanıdır hep. İşçi-işveren ilişkisi, görüyorsunuz işte. Bu sonu gelmez düşmanlık, içinizde çöreklenen yabancıyla yaptığınız süresiz savaşçılık, sizi güçten düşürüyor, zavallının biri yapıyor. Hiç öfkelenmezdi müdür, sağlam bir niteliğe sahipti, kızmadan dinlemek, düşünerek konuşmak. Ama siz de dedi, sizden öncelerin işlediği sizinle aynı anda doğmamış, böyle olunca da tümüyle kendinizin olmayan bir ideale hizmet etmiyor musunuz? Ne fark var aramızda bu duruma göre? Şu fark var, biz inanıyoruz, inandığımız şeyi de seviyoruz, bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Etimiz, kemiğimiz yapıyoruz onu. Demek ki biz onu bilerek, isteyerek, bilinçli olarak yalnızca insanoğlunun o güzel, o soylu niteliklerine hizmet etmeye zorluyoruz. Bu ise hiç ihanet etmediğimiz, edemeyeceğimiz bir düş. Buna ahlak diyoruz biz. O sizde olana da aldatılmışlık, bir lokma ekmek için satılığa çıkarılmış bir yaşam diyoruz. Güzel sözler Stavro amca. Peki ama ya karşılık değeri? Hayat en büyük nimet. Bir daha gelmez. Böylesine bir serveti bir iki has altın kırıntısına elden çıkarmak, inan bana, uçarılığın, hayalciliğin dik alası. Yıkıcı, susturucu laf ettiğini sanmıştı müdür. Bunun etkisi kalsın diye kalkmaya hazırlanmıştı. Ekledi. Bir kez de bunu düşünün, gene konuşuruz. Düşünecek hiçbir şeyim yok. Bizi giderek bir öz haline gelen nitelikler ilgilendirir. Solucanların da kendilerine göre bir yaşamı var. Ama insanoğlu kendi yaşamını filtreyle süzmek, kalıntılarını değil, kaymağını yemek zorunda. Sanırım aynı şey değil, fark var arada. Ne dersiniz? Her şeye karşın sizinle sohbet etmek hoşuma gidiyor. Bunun için zaten geliyorum ara sıra. Sizin için bir şeyler yapmak gelseydi elimden, inanın, esirgemez yapardım. Ama dediniz ya, diye ekledi alaycı. Başkasının iradesi, ücretli irade. Hoşça kalın. İşte böyle gelirdi müdür bey ara sıra. Tartışma açar, dikkatle dinler, sigara ikram eder, geldiği gibi giderdi efendice. Neydi amacı? Bulanık suda balık avlamak dedi aramızdan biri. Numara diye ekledi bir başkası. Canım besbelli, adam karşıtlık yaratma meraklısı. Böylece hizmetlerinin, küfürlerinin, gardiyan dayaklarının ve hayvanca davranışlarının daha da etkili olmasını sağlamak ister. Hiç sanmam diye söze karıştı bir başkası. Güleç yüzünün, insancıl davranışlarının, inandırıcılığın, iktidarın gerçek yüzü olduğuna bizi inandırmak için geliyor. Biz yanlış anlıyoruz iktidarı. Nitekim alt basamaktakiler de bunu böyle anlıyorlar. Gaddar, kinci gibi göstermek isteniyor iktidar halka, güya. Oysa iktidarın kendisi üst basamaklardakiler. Belki bu söylediklerinin tümü bir olup müdürü bize bu büyük onuru bağışlamaya zorluyor, diyor Stavro amca. Bir şey daha var ki, onu da hesaba katmak gerek. Budala değil kendisi. Tersine, epeyce akıllı. Konuları çabuk kavruyor. Belirli bir nedeni olmasa gelip burada zaman harcamaz. Boş ver, diyor öğretmen Spiromilos. Herif buraya sırf mimlemek için geliyor. Okumadınız mı? Yasa bile çıkardılar. Cezaevlerinde yapılacak bu tür konuşmalara aydınlatma diyorlar. Bak, beni dedi dersiniz. Eli kulağındadır. Onunla oturup felsefe yapanların askeri mahkemeden gelecek davetiyeleri almaları gün meselesi. Bu da mümkündür hoca. Ama ne kazanacaklar bunu yapmakla, diyor Stavro amca. Bu zahmetlere katlanmadan da dilediği oyunu düzenleyemez mi sanki? Biz bildiğimiz yolu deneyelim, belki kendimize yaklaştırırız adamı. Belli olmaz. Öğretmen iyice anlamadan karşılık veriyor. Neymiş o bildiğimiz yol? İlle de son sözü kendin söyleyeceksin Stavro amca. Yeter be kardeşim. Sinirlenmişti. Kalkıp gitti. Yatağına uzandı. Ellerini ensesine bağladı. Tavanı seyre daldı uzun uzun. Dudaklarını ısırıyor, kırçıl bıyıkları kımıldıyordu. Son günlerde böyle sinir krizleri geçiriyordu hep. Bunun gecikmiş bir gösteri engeli olup olmadığını sormuştum Stavro amcaya. Hep böyledir o dedi. Ama kocadıkça asıl kişiliği daha da açık beliriyor. Gösteriş değil, salt kıskançlık. Bu kusurunu yenmek için kendisi ne büyük çaba harcadığının farkında değil zavallı. Dikkat edersen acınılacak biri. Ona yapmak istediğin yardım da bu yüzden belki çok zor olacak. Kimi kıskanıyor dersin? Kulağıma eğilip fısıldadı. Sanırım şu oradakini. Servos'u mu kıskanıyor? İyi ama onun bir hafiye olduğunu kendisi söylemiyor mu? Söylesin, onun bir hafiye olmadığını çok iyi biliyor. Ama bak bunu kimseye söyleme. Anlaşmamız böyleydi. Ama bu böyle olunca Zervos bir kurban, bir ermiş. Öyledir, iyi bir savaşçı. Dur hele Stavro amca, geçen de onun koğuştan kovulması için oy vermedin miydi? Adi tutuklular koğuşuna gitmesi için. Verdimdi, böyle gerekiyordu. Ama bu kadarı yeter şimdilik. Roman yarışması var ya aramızda Zervos'la Spiromilos'un hayatları konusunda, unutma bunu. Gerçekten de çok ilginç bu ikisinin hayatı. Dönüp Zervos'a bakıyorum istemeden. Kırçıl bıyıkların, derin çizgilerin kapladığı soluk, çelikten bir yüz. Saatini sökmüş, parçaları, vidaları tertemiz, bembeyaz bir mendile sermiş, yeniden monte etmeye çalışıyordu. Stavro amcaya döndüm, gülümsüyordu. Sabır alıştırması yapıyor. Eskiden tanırım onu. Tam 30 yıldan beri. Ondan daha sinirli birine rastlamadım ömrümde. Bak şimdi ona. Kendi doğasını bu denli değiştirmek kimin elinde? Akşama yine konuşuruz. Araştırmalarının nereye kadar geldiğini pek merak ediyorum. Kalkmaya hazırlanıyorum. İhtiyar ekliyor. Müdürün ziyaretleri üstüne de düşüncelerini merak ediyorum. Sen çok daha fazla düşünmüşsündür bu işi. Malum ya işin bu. Yazarlık var serde. İşte böylesine ustaca davranışlarla eğitiyordu beni eski damacana ustası. Çalışma şevki uyandırmak istiyordu içimde. Cezaevine kağıt sokmak yasak olduğundan işi serdiğimi sanıyor, bana yepyeni çalışma yöntemleri salık veriyordu. Yepyeni araştırma konuları, biçimler gösteriyor, sorumlu araştırmalar yapabilmeme yol açıyordu. Edebiyatımızın başıboş geliştiği, sorumsuzca çabaladığı kanısındaydı besbelli. İnsandan uzakta, yüzeyde kaldığını biliyordu. Akşama onunla buluşuncaya kadar tam 18 saatim var çalışmak için belirli tipler üzerinde. Müdür, Spiromilos, Zervos üçlüsü. Bu üçlü üzerindeki izlenimlerimin ne denli yüzeyde kaldığını şimdi anlıyorum. Onları karmaşık, sorumlu günlük yaşantılarının akışı içinde adım adım izleyememiştim. 13. ayrımın sonu sayfa 153.